Ayrım 2.
Kitabın adı Aşkın Sanal Halleri. Yazarı Canan Tan. Yayın evi Altın Kitaplar Yayın Evi ve Ticaret Anonim Şirketi. Okuyan Figen Erbilgin. Ses kayıt Nimet Dinçer. Alev gibidir sanal aşklar. Elini yaklaştırdığında ısıtır. Ortasına atarsan kendini yanarsın, kavrulursun. İşin sırrı ayarı tutturmakta, nerede duracağını bilmekte ki ateşlerde yanmayasın. Dokunuş. Masumiyet bile masum değil artık. Zamansız, mekansız, maddenin ruha dönüşüp alem değiştirdiği farklı bir boyutta güçlükle soluk alıyorum. İrili ufaklı, binbir çeşit yüzle sarılı çevrem. Duvarların filizi yeşiliyle bütünleşmeye meyal, genç yaşlı, suskun konuşkan, konuşurken yapay, ağlamaklı ifadelere bürünen ya da dudak kıvrımındaki münasebetsiz gülüşü örtebilmek için zorlamalı bir gayretle kas katı kesilmiş. Doğallıktan uzak, maske misali yüzler. Gözleri yok hiçbirinin. Hepsi de oyularak yuvalarından çıkarılmış, tavana yükselmişler. Oradan bakıyorlar bana. Ok gibi bakışları. Delici, acıtıcı, hoyrat. Hiçbirinin pınarında yaş yok. Ağlamayı, dövünerek ağlamayı, haykırmayı, umarsızca gözyaşı dökmeyi bana bırakmışlar. Haklılar. Ölenin en yakını benim çünkü. Ölen. Aniden, hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir şekilde tek bir veda sözcüğü edemeden çekip giden. Benim kocam. Yalnız koca mı? Sevgilim, aşkım, arkadaşım, dostum. Sokağın ortasına bırakılıvermiş, öksüz çocuklar gibi hissediyorum kendimi. Cemal Süreyya'nın sızılı dizelerine takılıp kalıyorum. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum, yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. İçimde bulunduğum duruma göre kendiliğinden evriliveriyor dizeler. Sizin hiç kocanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum, yıkadılar, aldılar, götürdüler. Kocamdan ummazdım bunu, kör oldum. Kocayla baba kavramlarını birbiri içinde eritmemin nedenine inecek halde değilim. Şairin babası için çektiği acıyı ben de kocam için çekiyorum işte. Belki de kat be kat fazlasını. Acı ölçer gibi bir cihaz yok ki ölçebilelim. Yatıştırılması güç bir isyan palazlanıyor içimde. Neden o? Diye çığlıklar kopuyor yüreğimden. Neden benim kocam? 42 yaşında babasından bile önce yaşama veda etmesini gerektirecek ne yaptı? Kalp kriziymiş. Olacak şey değil. Kalp krizi geçirecek en son insan da o. Düzenli sağlık kontrolleri, vitamin destekleri, her yıl yenilenen detoks kürleri. Doktorların bir dediğini iki etmeyen, yediğine içtiğine diyetisyen titizliğiyle dikkat eden, boyuyla kilosu arasındaki farkı korumak için elinden geleni yapan, iş yerinde ve evde bilgisayar karşısında geçirdiği hareketsiz saatlerin uyuşukluğunu koşarak, yüzerek, tenis oynayarak atmayı başaran birisi için şaşılası bir ölüm şekli. Birkaç dakikanın içinde olup bitti her şey. Koşu bandının üzerine külçe gibi yığılışı, kollarımın arasına aldığım bedeninin son çırpınışları, yüzündeki o kırık, o hüzünlü ifade, erken ve ani gidişinin bağışlanmasını dilercesine mahcup bir bakış, son kez alınan derin bir soluk ve o soluğun güçlükle verilişi. Meğer bu kadar kolaymış ölmek, çabucak, göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşebiliyormuş. Bilmiyordum. Daha önce böylesini yaşamamış, tanığı olmamıştım hiç. Gelecek hafta evliliğimizin 12. yıl dönümünü kutlayacaktık Demir'le. Kızımız Nazlı ile oğlumuz Demir, mutlu günlerinde sizleri de aralarında görmek isterler. Diye başlayan esprili bir davetiye hazırlayıp yakın çevremizdeki arkadaşlarımıza göndermişti bile. Evet, parmakla gösterilecek derecede mutlu bir çifttik biz. Her biri mükemmelliyetle bir öncekiyle yarışan 12 koca yılı geride bırakmıştık. Tek eksiğimiz çocuğumuzun olmayışıydı galiba. Galiba diyorum, Çünkü bu konuda bile öyle ikna edici bir tavır ortaya koymuştu ki Demir, çocuksuzluğu bizi birbirimize daha yakın kılan, daha da kenetleyen bir olgu olarak kabullenebilmiştim. "Bebeğimsin sen benim," derdi hep. Aramızdaki 10 yaş farkı vurgulamak ister gibi. "Nazlımsın, oğlum, kızım, çocuğumsun. Yaşamımın biricik önceliğisin," diye sıralardı ardından. Doğruydu. Birbirimizin her şeyiydik. Yalnızca bedenlerimiz ya da ruhlarımızla değil, tüm varlığımızla bütünleşmiştik birbirimizle. Bu yüzden şu anda böylesine onulmaz bir acı çekiyorum ya. Toprağın altına bıraktığım yalnızca onun bedeni değil, beni, benden pek çok parçayı da beraberinde gömdüm oraya. Tek kolum kaldı geriye. Tek bacağım, tek gözüm, tek kulağım. Yarım insanım bundan sonrasında. Benim diğer yarımdı o. Bu kadar azalmışken nasıl yaşayacağım ben? Çevremde konuşulanları duymuyorum bile. Kafamın içi bomboş. Yüreğimle düşünüyorum yalnızca. Buna düşünmek denirse. Bedenim benden bağımsız, tüm hücreleri uyuşuk, keçe gibi. Onca karşı çıkmama aldırmadan damarıma dayadıkları renkli sıvı mı bunların nedeni? Bilemiyorum. Uyuşturmayın beni. Ayık kafayla çekmek istiyorum acımı demiştim oysa. Dinlemediler. Nereden geldiğini çözemediğim bir şarkının nameleri dolanıyor dilime. Demir'in gidişi için yazılmış sanki sözleri. Hafiften mırıldanıyorum. Gittin. Bu gidiş bence ölümden de beterdir. Bana biçilen rolü öylesine güzel anlatıyor ki. Ölümden de beter bir yokluk. Bundan sonrasında asla varsıllığa dönüşemeyecek, boynu bükük bir yoksulluk. Birkaç gün öncesine kadar yalnız Demir'le ikimize ait olan yuvamızın kapıları ardına kadar açık. Sabahın erken saatlerinden gecenin yarısına dek başsağlığı dileklerini ve duydukları derin üzüntüyü iletmek için akın akın gelen konukları ağırlayan bir taziye evi. Demir'in ve benim ailelerimizin uzak yakın tüm bireyleri, arkadaşlarımız, komşularımız, Demir'in çalıştığı şirketteki en üst kademeden en alta kadar uzanan geniş yelpazedeki bir kısmını tanıdığım, çoğunuysa ilk kez gördüğüm yığınla insan. Yapacak başka şeyi kalmamış insanların ilk buldukları dala sıkıca tutunmaları gibi, acılı ama bir o kadar da sorumluluklarının bilincinde bir ölü sahibi kimliğini onurla taşıma gayretindeyim. Bu uğurda taziye evinin yaşaması gereken bütün ayrıntıları göz önünde bulundurmaya, şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel adetleri birebir yerine getirmeye kararlıyım. Hiçbir eksiği olmayacak Demir'in. Planladım her şeyi. Büyüklerimizden gördüğüm gibi 7 gün taziyede oturulacak. Erkeklerin taziyesi daha kısa, 3 gün. Ancak kadınlar 7 günlük süreyi dolduracaklar. Kadın erkek ayrımı yok aslında. Eskilerin yaptığı gibi ayrı odalarda falan oturulmuyor. Gelenleri yalnızca şekersiz acı kahveyle ağırlamanın da eskilerde kaldığının bilincindeyim. İkramımız bol. Taziye evine gelen her türlü yemek, çörek, börek ve tatlılar büfelerin, masaların, sehpaların üzerinde konuklara sunuluyor. Demir'i toprağa verişimizin 3. günü bugün. İlk geceden bu yana bir sokak aşağımızdaki camiden gelen gür sesli iki hoca dualar okuyorlar ruhuna. 7. gece hatim indirilecek. 40'ında ve 52'sinde de dualarını eksik koymam. 40. gün yemek yapılacak. Kesin kararımı vermedim ama hazırlanacak yemeği yetiştirme yurduna götürmek niyetindeyim. 52. gününde de lokma döktürüp dağıtacağım. Bunları düşünebildiğime, düşünmekle kalmayıp tek başıma işlerliğe geçirme kararlılığıma şaşıyor yakınlarım. Tek avuntumun bu olduğunun farkındalar. Daha fazla örselenmemden, korktuklarından tek bir itiraz sözcüğü çıkmıyor ağızlarından. Hayır, geceleri kimseyi istemiyorum yanıma. Madem bundan sonrasında yalnız başıma sürdüreceğim yaşantımı, ilk günden alışmalıyım o yalnızlığa. Ufak tefek yardımlarını geri çevirmeyeceğim tabii ki. Ama sırf birilerinin içini rahat ettirmek için kendi kararlarımdan ödün veremem. Her akşam olduğu gibi kalabalığın dağılma saati yaklaşırken bu gece için de yenileniyor teklifler. Yalnız kanlı olan akrabalarım değil, uzaktan tanış olanlar, hatta apartmandaki birkaç merhabalaşmak dışında hiçbir paylaşım yaşamadığımız komşularım bile. Eğer istersem gece benimle kalabileceklerini söylüyorlar. Her seferinde aynı yanıtı vererek teker teker teşekkürlerle yolculuyorum hepsini. Sona kalan kadınlı erkekli kalabalık grup Demir'in çalışma arkadaşlarından oluşuyor. Ailece görüştüğümüz Demir'in şirketteki en yakını sağ kolu konumundaki Bülent'le eşi Sena da kapıdan çıkıp asansöre doğru yürürlerken uzayıp giden uğurlama seremonisinin başından bu yana ısrarla geride kalmaya çabalayan iki kişinin varlığını fark ederek irkiliyorum. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Nahit Bey ve yardımcısı. Elimi uzatıyorum vedalaşmak için. Uzattığım eli sımsıkı kavruyor Nahit Bey. Hiç zamanı değil biliyorum ama, diyor gözlerini kaçırarak, yere çevirdiği bakışlarını nereye koyacağını kestirememiş gibi yutkunup susuyor. Evet, diyorum sabırsızlıkla. Başlayın beni Nazlı Hanım, diye başlıyor yeniden. Önemli olmasa acınız bu kadar tazeyken ağzıma bile almazdım ama iyiden iyiye meraklanıyorum. Nedir mesele? Diyorum sertçe. Demir'in bilgisayarında çok önemli bir dosya var. Şirketin gerçekleştireceği son projeyle ilgili. Onu almamız gerekiyor. İzin verir misiniz? Göğsümün orta yerine keskin bir bıçağın ucuyla dokunuyorlar sanki. Demir ve bilgisayarı. Şirkette sabahtan akşama ter döktüğü yetmezmiş gibi geceler boyu ekran karşısında çalışmasını sürdüren kocamın benden sonraki biricik vazgeçilmezi. Evde geçirdiği saatleri gözünün önüne getirdiğimde bilgisayarın önündeki silüeti beliriyor hep. Nahit Bey'in yanıt bekleyen bakışlarını daha fazla bekletmek ayıp. Madem söz konusu olan işle ilgili bir dosya, şirket temsilcilerinin o dosyaya ulaşmalarından daha doğal ne olabilir ki? Şöyle buyurun deyip Demir'in çalışma odasına uzanan koridoru göstererek önlerine düşüyorum. Günlerdir açılmadı bu oda. Günlerdir havalandırılmadı. Günlerdir, gecelerdir sahibiyle, Demir'iyle buluşamadı. O bu kapıdan çıktığından beri güneş girmedi perdelerin arasında. Lambaların yapay ışığıyla aydınlanmadı karanlıklar. Boğazıma gelip oturan düğümle savaşacak gücüm yok. Tavandaki avizeyle masanın yanındaki ve üzerindeki bütün lambaları yakarak, Demir yalnızca masanın üzerindekini kullanırdı. Yüksek arkalıklı maroken koltuğu gösteriyorum Nahit Bey'e. Buyurun, oturabilirsiniz. Ben de Deniz'in uzun saatlerini geçirdiği odaya çay kahve servisi yapmak ya da az buçuk sohbet etmek amacıyla girdiğimde oturduğum koltuğun ucuna ilişiveriyorum. Fırtınalar kopuyor içimde. Daha ilk günden anılara saygısızlık etmişim gibi eziklik duyuyorum. Nahit Bey'in masaya yerleşip dizüstü bilgisayarın kapağını açmasını görmemek için öte yana çeviriyorum başımı. Bilgisayar açılmıyor. Nahit Bey'in ağzından çıkan sözlerin ne anlama geldiğini algılayamıyorum ilk anda. Yüzünde beliriveren panikle özdeş garip ifadeyi de neye yoracağımı bilemiyorum açıkçası. Anlayamadım, diyorum cılız bir sesle. Bilgisayar açılmıyor mu dediniz siz? Evet, kilitli. Şifre konmuş. Demir Bey'in koyduğu şifre hakkında bilginiz var mı? Hayır, yok, diye geveliyorum ağzımın içinden. Ortada işlenmiş bir suç varmış da o suçun sahibi benmişim gibi. Nahit Bey ile yardımcısı arasında gerilimi yüksek bakışlar uçuşuyor. Başka dilde benim anlayamadığım bir şeyleri paylaşıyorlar sanki. Sonunda laptopu götürmemiz gerekiyor diyor Nahit Bey. Şirketle ilgili dosyaları alıp geri getiririz. Asla! Diye fırlıyorum yerimden. Ses tonum kendi kulaklarımı bile tırmalayacak kadar tiz. O bilgisayar asla bu odadan dışarı çıkmayacak. İkinci tur bakışmaların ardından kendilerince bir çözüm buluyorlar. Sizi çok iyi anlıyorum, diyor Nahit Bey, yumuşamış dingin sesiyle. Yarın şirketin bilgi işlem ekibinden birilerini getireyim. Şifreyi kırıp bilgisayara girelim. Ne dersiniz? Ertesi gün tam da hocaların dualarını bitirip gitmeye hazırlandıkları akşam saatlerinde geliyorlar. Nahit Bey, yardımcısı ve şirketin bilişim uzmanı diye tanıttıkları Cengiz Bey. Hep beraber Demir'in çalışma odasına geçiyoruz. Her zamanki koltuğumda yerleşiyorum gene ben. Huzursuzluğum had safhada. Demir'in yerindeyse Cengiz Bey var bu kez. Her zamanki koltuğuma yerleşiyorum gene ben. Huzursuzluğum had safhada. Demir'in yerinde ise Cengiz Bey var bu kez. Bilgisayarın kapağını açıp kurcalamaya başlıyor. Kilitli kalmış bir sokak kapısını kolayca açıveren bir çilingir gibi. Sahibinin isteği dışında evin kapısını zorlayan potansiyel bir hırsız mı var karşısında karar veremiyorum. Asılmış yüzler gülüyor sonunda. Tamam, diyor Cengiz Bey. Şifreyi kırdık, açıldı. Bilgisayar sizin Nahit Bey. Zafer kazanmış komutan edasıyla koltuğa yerleşiyor Nahit Bey. Gözleri ışıl ışıl, toprağın derinliklerinde kaybolmuş bir gömüyü bulmuşçasına sevinçli. İşte burada klasör, diye müjdeliyor yardımcısına. İkisi birden pür dikkat ekrana kilitleniyorlar. Çıt çıkmıyor odadan. Soluk bile almaktan korkar gibiler. Olmayacak bir hareket ya da gürültü yaparlarsa avuçlarının ortasına hapsettikleri büyüyü yitiriverecekler sanki. Klasör burada da şu Allah'ın belası dosya nerelerde diye dişlerinin arasından söyleniyor Nahit Bey. Sonunda buluyorlar aradıklarını. Bana bir şey söyleyen yok, verdikleri abartılı tepkilerden anlıyorum. Daha fazla dayanamayıp neler yaptığınızı bana da anlatırsanız sevineceğim diyorum. Afallıyorlar. Oradaki varlığımı unuttukları belli. Kısacık bakışlar gidip geliyor aralarında. Göz diliyle konuşmaları bitince, bağışlayın Nazlı Hanım diyor Nahit Bey. Şirketle ilgili dosyalar bunlar. Önemli bilgiler var içlerinde. Kendi posta kutuma aktarıp işler hale getireceğim. Sonra da buradaki kopyaları sileceğim zaten. Neden silecekmişsiniz? Derken istemsizce yükseliyor sesim. Şirketle ilgili bilgileri almanıza izin verdim ama o bilgisayardaki tek bir satırın bile silinmesine razı değilim. Bilmiş olun. Böyle bir çıkışı beklemedikleri belli. Kısa bir suskunluğun ardından tane tane konuşmaya başlıyor Nahit Bey. Merak etmeyin, hepsini silecek değiliz. Ama içlerinde öyle bir dosya var ki, olmadık birilerinin eline geçerse var ya, çok başımız ağrır. Siz de bunu bilmiş olun. Ne varmış o dosyada? Uzun hikaye. Bir o kadar da çarpışık. Uzun hikaye, bir o kadar da çapraşık. Söyleyeceklerime inanmayabilirsiniz. Ancak sizce Demir Bey bilgisayarına neden şifre koymuş olabilir? Hangi verileri kimlerden ve neden saklamak istiyordu dersiniz? Size de garip gelmiyor mu bu durum? Anlatırsanız öğrenirim. Sanırım bu benim hakkım. Acılı halinizle konuşulacak şeyler değil bunlar. Madem istiyorsunuz, kısaca anlatayım. Bu dosyada Demir kardeşimizin rakip şirketlerle yaptığı yazışmalar var. İhale için verilecek tekliflerin karşı tarafa sunumu, ufak çaplı pazarlıklar. Bütün bunları üçüncü şahısların bilmesini istemeyiz, öyle değil mi? Neler söylüyor bu adam böyle? Demir'in ikili oynadığını, çalıştığı şirketin sırlarını karşı tarafa sızdırdığını mı? Yalan söylüyorsunuz, diye haykırmak istiyorum. Sesim çıkmıyor. Kafamın içi balçıkla sıvanmış gibi. Karma karışık. Düşünme, doğru yargıya varma yetilerini tümden kaybetmiş. Nasıl toparlayabildimse, mantığa ters düşen bir noktayı yakalayıp dışa vuruyorum hemen. Neden yapıyorsunuz bunu? Ortada bir yanlış varsa, örtbas etmekle siz de suç ortaklığı yapmış olmuyor musunuz? Beni yanlış anladınız Nazlı Hanım, diye pişkince sırıtıyor Nahit Bey. Eyleme geçirilmiş bir suç yok ortada. Belki niyet. Neye niyet diyorum isyanla. Neler söylediğinizin farkında mısınız siz? O kadar abartmayın diye alttan alarak beni yatıştırmaya çalışıyor. Serbest pazar ekonomisinde bu tür pazarlıklar doğal karşılanır. Benim kocam kendini pazarlayacak bir pazarlığa girecek insan değildi Nahit Bey. Kabul edemem bu suçlamayı. Konuyu burada kapatırsak asıl suçlama o zaman başlayacak. Hem de böyle okşar gibi değil. En acımasız, en yıkıcı yüzüyle. Oysa bunları kimsenin öğrenmesine gerek yok. Bilirsiniz, öldü diye suçlanmaktan kurtulamaz insan. Gerçek ya da vicdani yargılamalar, davalar sürer girer. Gerçek ya da vicdani yargılamalar, davalar sürer gider. Ne gerek var bunlara? Demir Bey'le dostluk biz. Şu çirkin dosyayı silip atınca hiçbir sorun kalmayacak. Karar sizin. Hayır. Demir'in yanlış yaptığına asla inanmıyorum. Tanıdığım en dürüst insandı benim kocam. Ne ki onu savunacak gücüm yok. Anlamıyorum bu işlerden. Birilerinden profesyonel yardım isteyebilirim ama ortalığı ayağa kaldırmaktan, Demir'e onun adına gölge düşürmekten başka bir işe yarar mı yapacaklarım? Yarayacağını bilsem. Evet, silinmeli o dosya. En ufacık bir iz, küçücük bir kalıntı bile kalmamalı geride. Tamam, diyorum. Dediğiniz gibi olsun. 10 dakika sonra bitiyor işlem. Şirketle ilgili dosyaları gereken birimlere ulaştıracağım, diyor Nahit Bey. Diğeri de şu lekeli olanı. Öylesine silindi ki geri dönüşüm kutusunda bile izi yok. Kapıdan çıkarken biraz önce yaşadığımız çatışmaları da dosyayla beraber belleğinden silmiş gibi. Şirketi temsilen başsağlığına gelmiş bir yönetim kurulu üyesi kimliğiyle elimi sıkıyor. Anlayışınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum derken son derece nazik. Demir Bey'i hiç unutmayacağız diyor hüzünlü bir sesle. Başınız sıkıştığında hangi konuda olursa olsun bizleri arayabilirsiniz.